Ayrım 8. Leon şafaktan önce uyandı ve yalnız kalabilmek için diğerlerinin uyuduğu yerden epey uzaktaki büyük ağacın ardına gitti. Pantolonunu indirip çömeldi ve gaz çıkardı. Bu sabah esen tek rüzgar bu diye düşündü. Etrafındaki doğa sessiz ve sakindi. Üstündeki dallarda bulunan yapraklar şafağın ilk ışıkları altında tamamen kıpırtısızdı. Kampa dönünce İsmail'in çayı çoktan ateşe koymuş olduğunu ve iki masainin ayaklandığını gördü. Isınmak için ateşin başına çöktü. Sabah ayazı vardı. Manyoro'ya hiç rüzgar yok dedi.
Belki güneş doğunca çıkar.
Rüzgar olmasa da gitmeli miyiz?
Ne yöne bilmiyoruz ki. Buraya kadar annemin rüzgarıyla geldik. Bize tekrar yol göstersin diye beklemek zorundayız.
Leon sabırsızlanıyor, artık gitgide canı sıkılıyordu. Lucima'nın palavrasına yeterince boyun eğmişti. Gözlerinde kötü bir ağrı vardı. Gece soğuk yüzünden uyuyamamış, uyuduğu zaman da Hugh Turvey ile çarmıha gerili karısını gördüğü karabasanlarla boğuşup durmuştu. İsmail bir fincan kahve verdi ama o bile her zamanki sağaltıcı etkiyi göstermedi. Kamp ateşinin ilerisindeki sık ağaçlıkta kızıl göğüslü bir ardıç kuşu şafağı selamlamak için ötmeye başladı. Ve uzaktan gelen bir aslan kükremesine daha da uzaklardan bir yanıt geldi. Sonra yine sessizlik çöktü. Leon ikinci kahvesini de bitirdikten sonra kendini biraz daha iyi hissetmeye başlamıştı. Tam Manyoro'ya bir şey söyleyecekken bir kutu çakıl taşının şiddetle sallanışına hatırlatan sesler yüzünden dikkati dağıldı. Hepsi birden başlarını kaldırdılar. O sesi hangi kuşun çıkardığını herkes bilirdi. Bir bal kuşu onları yabani kovana davet ediyordu. Bu sesi takip edenler kuşun ganimetini paylaşmayı umut ederdi. İnsanlar balı alır, kovanla larvaları da bal kuşuna bırakılırdı. Bu çağlar boyu hem insanların hem de kuşların adilce sürdürdükleri ortak bir yaşam olmuştu. Kuşun payını bırakmayanları bir dahaki sefere zehirli bir yılana veya insan yiyen aslana götürdüğü söylenirdi. Ancak açgözlü bir budala kuşu aldatmaya kalkardı. Leon ayağa kalktı ve açık kahve sarı karışımı kuş en üst dallardan meydana çıktı. Dalların arasına dalıp çıkarken kanatları vızıldıyordu. Manyoro iştahla bal dedi. Hiçbir Afrikalı bu davete karşı koyamazdı. Loikot'ta bal, tatlı bal diye bağırdı. Leon'un baş ağrısının son kalıntıları da mucizevi bir şekilde geçti ve hemen tüfeğini kaptı. Çabuk gidelim. Bal kuşu takip edildiğini anlayınca heyecanla cıvıldayarak ok gibi uçmaya başlamıştı. Bir saat boyunca Leon sabırla kuşu izledi. Ötekilere bir şey dememişti ama aklından bu kuşun Lucima'nın tatlı şarkıcısı olduğu fikrini atamıyordu. Yine de kuşkusu inancından fazlaydı ve hayal kırıklığına uğramamak için kendini telkin etmeye çalışıyordu. Manyoro kuşu yüreklendirmek için şarkı söylüyor, Loikot ise Leon'un yanında hem şarkıya katılıyor hem de hoplayıp zıplıyordu. ''Bizi küçük iğnelilerin kovanına götür. Biz de sana o altın bal mumunu verelim. O küçük larvaların tadını bilmiyor musun? Uç küçük dost, hızla uç ve bizi de götür.'' Minik kuş ormanda daldan dala konarak takipçileri yetişene kadar üst dallarda şakıyarak, geldiklerinde ise tekrar havalanarak ilerliyordu. Öyle olmasına az kala kurumuş bir dere yatağına vardılar. Yeraltı sularıyla beslendiğinden nehrin iki kıyısındaki orman daha gür, ağaçlar daha uzundu. Asıl su kaynağına varmadan bal kuşu en yüksek ağaçlardan birinin tepesine uçtu ve gelsinler diye bekledi. Oraya vardıklarında Manyoro zevkle haykırıp ağacın gövdesini gösterdi. İşte orada! Leon güneşte altın tozu gibi parlayan arıların kovana üşüştüklerini gördü. Ağacın gövdesi iki ağır dala ayrılıyordu ve aralarındaki çatalda dikine dar bir yarık vardı. Yarıktan sızan ince öz su kabuğun etrafında yarı saydam damlacıklar halinde katılaşmıştı. Eve dönen arılar yarıktan içeri girerken içeriden çıkanlar da kümeler halinde vızıldayarak uzaklaşıyordu. Bu görüntü Leon'un büyük bir hasretle Verity O'Hearn'i düşünmesine yol açmıştı. Günlerdir ilk kez aklına geliyordu. Diğerleri bal toplamak için yüklerini yere bıraktılar. Manyoro bir ağaç kabuğunu kare şeklinde kesip boru haline getirdi ve yine ağaç kabuğundan iplerle sardı. Sonra iplerden yaptığı ilmeği bir sapa tutturdu. İsmail küçük bir ateş yakmış, kuru dallarla beslemeye başlamıştı. Loikot şukasının eteklerini beline kıstırıp vücudunun altını serbest bıraktıktan sonra ağacın dibine gitti. Bir yandan kovanın yüksekliğini tartarken bir yandan da gövdeyi ve kabuğu yoklayarak tırmanacak yer bakıyordu. İsmail ateşe biraz da yaş odun atıp beyaz bir duman çıkana kadar üfledi. Manyoro pangasının geniş ağzıyla köz haline gelen odunları yaptığı boruya koyup Loikot'a getirdi. O da ilmekli sapı kullanarak boruyu sırtına attı ve pangayı şukasının kıvrımları arasına soktu. Avuçlarına tükürdükten sonra Leon'a sırıttı. ''İzle beni Embogo, kimse benim gibi tırmanamaz.'' Leon, ''Babunlarla da kardeş olduğunu öğrenirsem hiç şaşırmam.'' deyince Loikot gülerek ağaç gövdesine atıldı. Avuç içlerini ve çıplak tabanlarını kullanarak inanılmaz bir ustalıkla tırmanmaya başladı ve bir an bile durmadan yüksekteki çatala erişti. Çatalda ayağa kalktığında başının etrafında kızgın arılar vızıldıyordu. Ağaç kabuğundan boruyu omzundan alıp bir ucundan borazan gibi üfledi. Öbür ucundan çıkan duman yayıldıkça arılar dağılıyordu. Loikot koluna bacağına batan birkaç iğneyi çıkarmak için durdu. Sonra pangayı kaldırdı ve vızıltılara aldırmadan ağır bıçağı ayaklarının dibindeki çatala savurdu. Birkaç darbede oyuğu genişletmişti. Sonra içine baktı. Uzanıp kovandan kalın bir petek çıkardı. Görsünler diye havaya kaldırdı. Loikot'un hünerleri sayesinde bugün iyice doyacaksınız dostlarım. Hepsi güldüler. Leon, aferin küçük babun diye seslendi. Loikot birkaç kalın petek daha çıkardı ve üzerlerini bal mumuyla kapattı. Sonra dikkatle şukasının kıvrımları arasına sokuşturdu. Manyoro hepsini alma diye uyardı. Yarısını minik kanatlı dostlarımıza bırakmazsan ölürler. Loikot bunu daha küçücükken öğrenmişti. O yüzden cevap vermedi. Artık o bir moraniydi ve doğanın ilmini kapmıştı. Duman borusuyla pangayı ağacın dibine atıp kendisi de aşağı inmeye başladı. Son altı adımda kendini bırakıp kuş gibi yere süzüldü. Halka halinde oturup petekleri paylaştılar. Yukarıdaki dalların arasında bal kuşu varlığını ve kendisine olan borçlarını hatırlatmak üzere sıçrayıp cıvıldıyordu. Manyoro hücrelerin beyaz arı larvasıyla dolu olduğu yerden peteklerin kenarını özenle kırıp bu parçaları büyük yeşil bir yaprağa yaydı. Başını kaldırıp yukarıdaki kuşa baktı. ''Gel küçük kardeş, ödülünü hak ettin.'' Sonra yaprağı biraz uzağa götürerek çalıların arasındaki boşluğa yerleştirdi. O arkasını döner dönmez kuş kendi şölenine konmak üzere yere inmişti. Artık gelenekler yerine getirildiğine göre erkekler ganimetin tadını çıkarabilirdi. Altın rengi peteklerin etrafında oturup kopardıkları parçaları çiğnemeye başladılar. Hücrelerdeki balı emerken zevkle homurdanıyor, sonra bal mumunu tükürüp yapış yapış olan parmaklarını yalıyorlardı. Leon daha önce akasya çiçeği nektarından yapılmış bu koyu isli baldan hiç tatmamıştı. İlk kez tattığı bu lezzet diliyle boğazını öyle bir kapladı ki şaşkınlık içinde soluğunu tuttu ve gözleri yaşardı. Gözlerini sıkıca yumdu. Balın zengin iç bayıltıcı kokusu beyninin her zerresine dolmuş ve adeta onu ele geçirmişti. Dili kamaşıyordu. Nefes alınca o tadın gırtlağından aşağı indiğini hissetti. Yutkundu ve bir fıçı viskiyi başına dikmişçesine derin bir soluk verdi. Yarım petek ona yetmiş, balın tadına doymuştu. Topuklarının üstünde geriye kaykalıp bir süre diğerlerini izledi. Sonra ayağa kalktı ve onları aç gözlülükleriyle baş başa bıraktı. Onun gidişini fark etmediler bile. Leon tüfeğini de alıp nehir yatağının bulunduğunu tahmin ettiği yöne doğru gitmek üzere çalıların arasına daldı. İçerilere girdikçe bitki örtüsü sıklaşıyordu. Son ağaç dallarını da geçtikten sonra kendini kıyıda buldu. 1,5 metrelik dik yamacın altında 100 adım genişliğinde ince beyaz kumlu bir kıyı şeridi vardı. Yamaç inip çıkan hayvanların ayak izleriyle doluydu. Karşı kıyıda kocaman bir yabani incir ağacının kökleri ortaya çıkmıştı. Çiftleşen yılanlar gibi kıvrıla büküle birbirlerine dolanmışlardı ve nehir yatağına uzanan dallar küçük sarı incir demetleriyle doluydu. Leon'un aniden ortaya çıkışıyla meyveleri didiklemekte olan bir yeşil güvercin sürüsü ürküp havalandı. Su yolu boyunca ok gibi uçarlarken kanat sesleri sessizliği bölüyordu. İncir ağacının geniş dallarının altında beyaz kumsal ayak izleriyle doluydu. Onların çevresine de Leo'nun dikkatini çeken fil dışkısı piramitleri yayılmıştı. Tüfeğini kol boyu mesafesinde önünde tutarak kıyıya atladı. Yumuşak kum iniş hızını kesti ve bileklerine kadar içine gömüldü. Ama çabucak dengesini bulup karşı kıyıya geçti. İzlerin yanına varınca filin su için kumu kazmış olduğunu gördü. Daha nemli bir katman bulana kadar ön ayaklarıyla kuru kumu deşiyorlardı. Sonra da hortumlarıyla yeraltı su katmanına ulaşıyorlardı. Deliklerin yanındaki yumuşak taban izleri açıkça görülüyordu. Hortumla emdikleri suyu kocaman kafa taslarındaki süngersi boşluklara aktararak başlarını dolduruyor, sonra hortumun ucunu gırtlaklarının gerisine kadar uzatıp suyu karınlarına indiriyorlardı. 8 tane açık delik vardı. Leon susamış hayvanların bıraktığı izleri tek tek inceledi. 3 büyük ustadan Percy Phillips, Manyoro, Loycott ders almış olduğu için izleri doğru biçimde okuyacak beceriyi kazanmıştı. İlk 4 delikte bırakılan ayak izleri hayvanların dişi olduğunu gösteriyordu. 5. deliğe gelince sadece bir dizi iz gördü. O kadar büyüklerdi ki hemen durmak zorunda kaldı. Heyecanla derin bir nefes alıp ileri atıldı ve ön ayakların bıraktığı izlerin yanına çöktü. İzler o kadar derindi ki hayvanın burada durup saatlerce su içmiş olduğu anlaşılıyordu. Leon ayak izlerine inanmaz gözlerle bakıyordu. Bu kocaman izleri bırakan hayvan devasa bir erkek fil olmalıydı. Tabanları artık düzleşmişti. İzin bir tarafında ıslak yumuşak kum tanecikleri vardı. Bu da filin buradan az önce ayrıldığını gösteriyordu. Çünkü bozulan toprak henüz eski haline dönmemişti. Belki de hayvan Loycott'un arı kovanını genişletmek için çıkardığı seslerden ürkmüştü. Leon ayak izinin büyüklüğünü ölçmek için tüfeğinin çift namlusunu uzattı ve hafif bir ıslık çaldı. Ayak izinin çapı 60 santimlik namlulardan sadece 5 santim kısa kalmıştı. Percy Phillips'in öğretmiş olduğu formülü uygulayınca bu erkek filin ayak ucundan omuz hizasına kadar olan yüksekliği 3,5 metre çıkıyordu. Yani devlerin arasında bir devdi. Leon ayağa fırlayıp koşarak karşı kıyıya geçti. Yamacı tırmanıp ağaçların arasından koşarak 3 yoldaşının hala son petekleri çiğnediği yere ulaştı. Lucima anayla onun tatlı şarkıcısı bize yolu göstermişler dedi. Nehir yatağında dev gibi bir erkek filin ayak izlerini buldum. İz sürücüler derhal eşyalarını kapıp peşinden koştular. Ama İsmail çıkınını başına yerleştirip peşlerine düşmeden önce petekten kalan balı da kaplarından birine aktardı. İzi görür görmez Loycott heyecanla ''Embogo, bu ilk seyahatimizde sana gösterdiğim erkek'' diye bağırdı ve dans etmeye koyuldu. ''Tanıdım onu, bu bütün fillerin ulu şefi.'' Manyoro başını salladı. ''O kadar yaşlı ki ölmek üzere olabilir. Kesinlikle dişleri de yıpranmış ve kırılmıştır.'' Loycott ''Hayır, hayır'' diye şiddetle itiraz etti. ''Dişlerini kendi gözlerimle gördüm. Senin kadar uzunlar Manyoro. Ayrıca kafandan bile kalınlar.'' Kollarıyla bir çember yapmıştı. Manyoro güldü. Zavallı küçük Loycott, seni kara sinekler ısırıp kafanı kurtçuklarla doldurmuş. Anama söyleyeyim de bağırsaklarını boşaltıp gözlerini açacak bir ilaç hazırlasın. Loycott kendini tuttu ve Manyoro'ya baktı. Belki fil değil de sen ihtiyarlayıp bunamışsındır. Seni Lonsonio Dağı'nda bırakmalıydık. Sıska dostlarınla oturup bira içerdin. Leon siz karşılıklı iltifatlar ederken fil bizden uzaklaşıyor diye araya girdi. İzi sürelim ve bu tartışmayı ayak izlerine değil bizzat dişlere bakarken bitirelim. Nehir yatağında ve açık bozkırda izleri takip edince erkek filin kovandan bal çalarken çıkardıkları seslerden ürküp kaçtığı anlaşıldı. 4 nala gidiyor. Manyoro izlerin arasındaki mesafeyi göstermişti. Uzun adımlarla insanlar kadar hızlı koşuyordu. Onun bu hızla hiç dinlenmeden şafaktan gün batımına kadar koşabileceğini hepsi biliyordu. Manyoro 1. saatin sonunda doğuya gidiyor dedi. Bence Nehiri çölüne gitmek istiyor. Orada insan yoktur. Suyun nereden çıkacağını bir tek o bilir. Eğer bu hızla devam ederse yarın sabah güneş doğarken dağı aşmış ve çölün derinliklerine ulaşmış olacak. Loycott onu dinleme Embogo diye araya girdi. İhtiyarlar böyle karamsar olur. En hoş kokulu çiçekleri koklasalar bile pislik kokusu alırlar. 1 saat daha gittikten sonra mataralarından su içmek üzere durdular. Manyoro fil seçtiği yoldan hiç sapmamış diye gözlemini belirtti. Hiç durmamış hatta hiç yavaşlamamış. Daha şimdiden bizden çok ileride.
Bu ihtiyar çiçeklerden hala gübre kokusu almakla kalmıyor. En tatlı genç bakirenin bacak arasındaki çiçekte bile pislik kokusu alıyor.
Loikot Leon'a arsızca sırıttı. Ona hiç aldırma Embogo, beni takip et. Gün batmadan önce sana gözünü gönlünü şenlendirecek fil dişleri göstereyim.
Fakat iz hiç dalgalanmadan dümdüz ilerliyordu. Bir saat sonra Loikot bile çaptan düşmeye başlamıştı. Bir gölgede azıcık su içmek ve uzanmak için durduklarında herkes suskun ve keyifsizdi. Kuru dere yatağından ayrıldıklarından beri kendilerini fazlasıyla zorladıkları halde erkek filin epeyce gerisinde kaldıklarının farkındaydılar. Leon matarasının kapağını kapatarak ayağa kalktı. Tek laf etmeden öbürleri de kalkıp yola devam ettiler.
Öğleden sonranın ortasını bulduklarında bir mola daha verdiler. Manyoro annem yanımızda olsaydı fili yolundan saptırıp yemek molası verdirecek bir büyü yapardı. Ama maalesef yanımızda değil dedi.
Loikot umutla belki bizi izliyordur çünkü o büyük bir büyücü dedi. Belki seslenirsen beni duyabilir.
Ayağa fırlayıp uzun ince bacaklarının üstünde hoplayıp zıplayarak kutsal danslarını yapmaya başladı.
Duy beni büyük kara dişi, duy sana seslenişimi.
Leon güldü. Manyoro bile sırıttı ve eliyle tempo tutmaya başladı.
Duy onu ana, küçük babunumuzu duy.
Duy beni kabilenin anası, filin izlerini sen gösterdin, şimdi de kaçıp gitmesine engel ol. Koca ayaklarını yavaşlat, karnını açlıkla doldur. Yemek yemek için durmasını sağla.
Leon bugünlük bu kadar büyü yeter diye kesti. Haydi kalk Manyoro, devam edelim.
İz sürüp gidiyordu. Fil o kadar hızlı hareket ediyordu ki toprağın gevşek olduğu yerlerde her yer toza bulanmış oluyordu. Leon başını kaldırıp güneşe bakınca kalbi adeta duracak gibi oldu. Bir saat sonra güneş batacak, karanlık izleri örtüp rakibi ertesi sabah şafak vaktine kadar bırakmaya zorlayacaktı. O zamana kadar da hayvan 70 kilometre öne geçmiş olacaktı. Başı hala yukarıda olduğu için aniden durmuş olan Manyoro'ya çarptı. O anda her iki Masai de toprağı inceliyordu. Başlarını kaldırıp Leon'a baktılar ve elle işaret ederek ses çıkarmamasını istediler. Her ikisinin de sırıtırken gözleri parlıyordu. Yeniden canlanmışlardı ve üstlerinde herhangi bir yorgunluk belirtisi kalmamıştı. Manyoro anlamlı ve zarif bir hareketle yön değiştiren izi gösterdi. Leon bu küçük mucize karşısında nefesini tuttu. Erkek fil yavaşlamış, adım araları kısalmış ve vadi duvarına doğru kararlılıkla ilerlediği yoldan çıkmıştı. Manyoro 500 metre ilerideki Ngong ağaçlarını gösteriyordu. Korunun ortasındaki ağaçlar etraflarını çevreleyen ağaçlardan daha yüksek ve yeşildi. Manyoro Leon'a yaklaşıp kulağına fısıldadı. Bu mevsimde ağaçlar meyve verir. Olgun meyvelerin kokusunu alınca dayanamamış. Aşıkla bulacağız onu. Bir avuç toprak alıp parmaklarının arasından kaymasını seyretti. Hala rüzgar yok, doğruca üstüne gidebiliriz.
Dönüp İsmail'e baktı ve olduğu yerde kalmasını işaret etti. İsmail çıkınını ayaklarının dibine indirdi ve kendi de minnetle yere çöktü. İki Masai önde bir ağaçlıktan ötekine giderek arada durup ormanı gözleyerek ilerlemeyi sürdürdüler. Artık en yakın Ngong ağacına ulaşmışlardı. Yerler ağacın meyvesiyle doluydu ama yüksek dallarda hala yarı olgun meyveler görünüyordu. Erkek fil bu ağacın altında uzun süre durmuş, sert meyveleri hortumunun ucundaki parmaklarla koparıp ağzına atmıştı. Sonra da yoluna devam etmişti. Dev izlerini bir sonraki ağaca kadar takip ettiler. Orada da durmuş, sonra yeniden yürümüştü. Bu kez sığ bir çöküntüye hedef almıştı. Oradaki ağaçların sadece tepesi görünüyordu. Aşağı bakacakları bir yere gelene kadar yaklaştılar. Aynı anda üçü birden erkek filin devasa gri gövdesini görmüşlerdi. Hayvan 300 adım ötede en büyük ağaçlardan birinin gölgesinde onlara yarı çapraz durumdaydı. Rahat adımlarla ilerlerken kulakları gevşekçe salınıyor, hortumu görünen tek dişinin yanından rastgele sarkıyordu. Öteki diş hayvanın iri gövdesinin arkasında kalıyordu ama Leon görünürdeki dişin uzunluğuna ve kalınlığına inanamamıştı. Diş gözüne Yunan tapınaklarındaki sütunlar gibi görünüyordu.
Manyoro'ya rüzgar diye fısıldadı. Rüzgar ne durumda?
Manyoro bir avuç toprak daha aldı ve parmaklarının arasından saldı. Sonra elini bacağına sürerek sözler kadar anlamlı bir işaret yaptı.
Rüzgar yok, hiç.
Leon tüfeğinin namlularını açtı ve iri pirinç mermileri birer birer çıkardı. Kusurlu olup olmadıklarını kontrol ettikten sonra gömleğine sürerek parlatıp tekrar yerlerine yerleştirdi. Namluları kapattı. Dolu silahın kabzasını sağ koltuk altına yerleştirdi. Sonra Manyoro'ya başıyla işaret verdi ve kendisi önde ilerlemeye başladılar. Leon önce ağaca doğru sonra da filin üstüne doğru yürüdü. Ağaç filin başını gizliyordu ama vücudu meydandaydı. Onlara yakın dişin kıvrımı ötekinin yanından görünüyordu. Başına dalların arasından sızan güneş vurunca fil dişi bir lamba gibi ışıldadı. Daha da yaklaşınca Leon hayvanın karnından gelen gök gürültüsüne benzer sesleri duymaya başlamıştı. Her adımını aşırı dikkatle atarak biraz daha ilerledi. Artık ağır tüfeği hazır vaziyette göğsünde çapraz duruyordu. Holland temelde kısa menzilli bir silahtı. Leon Tandala kampından ayrılmadan önce birkaç atış yapmış ve ikiz namluların hedefi aynı anda tam 30 metreden vurduğunu saptamıştı. Daha uzun mesafelerde mermiler önceden tahmin edilemeyecek bir şekilde dağılıyordu. İsabetli bir atış yapabilmek için hayvana bundan daha yakın olması gerektiğinin farkındaydı. Ağaca erişip onu siper alarak ateş etmek istiyordu. Artık o kadar yakınındaydı ki filin buruşuk gri derisinde uçuşan etçil kuşları görebiliyordu. İnce yapılı sarı kuşlardan 5-6 tanesi kuyruklarıyla denge sağlayarak kırmızı gagalarını hayvanın derisindeki çatlaklara sokup kene ve benzeri kan emici böcekleri arıyorlardı. Bir tanesi kulağına girince erkek fil rahatsız olup kulağını salladı. Diğer kuşlar karnında ve kasıklarında baş aşağı durmuş gri derinin sarkan katmanlarını gagalayıp duruyorlardı. Sonra aniden Leon'un yaklaştığını fark ettiler ve filin sırtına çıkıp omurgası boyunca dizilerek parlak gözleriyle davetsiz misafiri seyretmeye koyuldular. Manyoro olacaklar hakkında Leon'u uyarmak istedi ama konuşmaya cesaret edemedi. Leon ise kendini avına o kadar kaptırmıştı ki arkasındaki ümitsiz el işaretlerini görmedi. Filin sırtındaki tüm kuşlar hep birden alarm çığlıkları atarak havalandığında Leon Ngong ağacına hala 12 adım ötedeydi. Kuşlar fili temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda nöbetçilik ediyorlardı. Fil rahat oturma pozisyonunu bir anda bozup ayağa kalktı ve 5-6 adımda maksimum hızına ulaştı. Tehlikenin nerede olduğunu bilmese de kuşlara güveniyor ve dosdoğru ileri gidiyordu. Leon'a göre 30 derecelik bir açı yapmaktaydı. Leon bir an için bu devasa yaratığın hızı ve ataklığı karşısında bocaladı. Sonra koşarak peşine düştü. Amacı fil tamamen gözden kaybolmadan yakalamaktı. Kısa sürede arayı kapatıp kritik 30 metre menziline yaklaştı. Gözlerini filin başına dikmişti. Koca kulakları oraya buraya savrulduğu için hayvanın dikine kulak deliğini görebiliyordu. Fakat kafası şiddetle oynuyor ve her adımda iki yana sallanıyordu. Bir yandan etçil kuşlar tiz cıvıltılarla ötüşüyor, bir yandan da Leon'un arkasındaki iki masai deliler gibi haykırıyordu. Her tarafta bir telaş ve karmaşa vardı. Fil ise hızla uzaklaşıyordu. Birkaç adım sonra görüş menzilinden çıkmış olacaktı. Leon aniden durdu. Bütün konsantrasyonu dönen ve savrulan kafanın ortasındaki uzun kulak deliğine odaklanmıştı. Tüfeği omzuna dayadı, namluların üstünden baktı, derin konsantrasyonu yüzünden namluları bile zor görüyordu. Sanki rüyadaymış gibi zaman ve mekan kavramı yok olmuştu. Bakışları elmas matkabı gibi keskindi. Sadece hareketli gri derinin ve savrulan kulakların ötesini görüyordu. Beyni görüyordu. Olağanüstü bir duyguydu. Percy Phillips buna avcı bakışı diyordu. Avcı bakışıyla deriyi ve kemiği görebilir, beynin pozisyonunu tam olarak algılayabilirdi. Bir futbol topu büyüklüğündeki beyin kulak deliği hizasının hemen altındaydı. Tüfek büyük bir gürültüyle patlarken ve ortalık aydınlık olduğu halde Leon namludan parlayan alevi gördü. İrkildi, tetiğe dokunduğunun farkında değildi. Omzunu tepen 2,5 tonluk enerjiyi bile pek hissetmemişti. Bakışları hala sabitti. Merminin tam olması gerektiği gibi kulak deliğinin 5 santim altına saplandığını görüyordu. Filin ona yakın gözünün kapandığını görüyor, merminin baltanın ağaca vuruşu gibi tok bir sesle kemiğe çarptığını duyuyordu. Bu yeni avcı bakışı yeteneği sayesinde merminin kemiği ve dokuları geçip beyne doğru ilerleyişini hayal edebiliyordu. Koca hayvan başını geri atınca uzun dişler bir anlığına gökyüzünü gösterdi. Sonra ön bacakları içe büküldü ve bütün ağırlığıyla dizüstü çöktü. Yere çarpmasıyla birlikte bir toz bulutu yükseldi ve Leon ayaklarının altındaki toprağın titrediğini hissetti. Erkek fil bükülü ön bacaklarının üstünde bir seyisin üstüne tırmanmasını beklermiş gibi duruyordu. Başı kavisli kısımlarından yere değmekte olan dişlerinden destek alıyordu. Boş bakan gözleri sonuna kadar açılmıştı. Kuyruğu son kez titredi, sonra her şey durdu. Leon'un kulaklarında tüfeğin sesi yankılanıyordu ama ortalık derin bir sessizlik içindeydi. ''Seni ölü fil öldürür.'' Beyninde Percy'nin uyarısı tekrarlandı. ''Her zaman bir tedbir atışı yap.'' Leon tüfeğini tekrar doğrulttu ve hayvanın koltuk altı kirişine nişan aldı. Tüfek bir daha patladı, ikinci mermi kalbine doğru yol alırken hayvan son kez seyirdi. Leon ağır ağır yaklaşıp parmak ucuyla amber rengi gözü yokladı. Hareket yoktu. Dizleri büküldü ve bacakları makarna gibi yumuşadı. Yere yığılıp sırtını file yasladı ve gözlerini kapattı. Hiçbir şey hissetmiyordu. İçi boşalmıştı. Ne zafer duygusu, ne sevinç, ne de böyle muhteşem bir yaratığı öldürdüğü için pişmanlık ve keder. Şimdi sadece sanki az önce güzel bir kadınla sevişmiş gibi o ıstıraplı boşluk vardı.